Leyla kokusu. Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara, Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından mis gibi bir koku yayılıyor. Her pazartesi saat 14 sularında Leyla'nın o baş döndüren kokusundan başlıyor sohbet. Biraz müzik, biraz söz. Bakıyorsunuz programın sonunda yüreğinizdeki o yük biraz olsun hafiflemiş. Hoş geldiniz. Didem Günleri hazırlıyor bu programı. Cihan Aktepe ile çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, sizlerle birlikte olacağım saat 15'e. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Yayın sonrasında da leylakokusu@trt.net.tr adresine yine bizi sorgulayabilirsiniz ve elektronik posta adresimizden ve leylakokusu alttan uzun çizgi Instagram hesabımızdan da ulaşmanız mümkün. Şimdi güzel bir sohbetimiz var sırada. Neden mi güzel? Çünkü hepimizi çok çok ilgilendiren bir konu. Hepimizin çok da ihtiyacı olan bir konu aslında. Günlük yaşamın hızlı akışı içinde kendimizi böyle sürüklenip gider gibi hissediyoruz kimi zaman. Yoksa bazen de acaba hayatımız olup bitenlerle ilgili duygularımızın farkında mıyız diye soruyoruz. Bazen mutlu, bazen öfkeli, bazen kaygılı, bazen de hüzünlü. Ve peki ya şefkat diyoruz? Üzerinde pek düşünmediğimiz bir kavram bizim şefkat. Çevremizdeki insanları kabullenme, onlarla ilgilenme, onlara sevecenlik ve sempatiyle yaklaşmak diye tanımlayabiliriz şefkati. Şefkat üzerine kitap yazmış doçent doktor Zümra Atalay. Şu anda yayınımızda kendileri ve o güzel sesini duyalım. Bakalım sesinde de şefkat var mıymış kitabında olduğu gibi Zümra Atalay'ın. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Profesör Doktor Zümra Atalay konuğumuz. Sevgili dinleyenlerimiz, şu anda önümde Şefkat adlı kitabı var. Zorlayıcı duygu ve durumlarla yaşayabilme sanatı bir taraftan da şefkat işliyor kitap ama bir taraftan da zorlayıcı duygu ve durumlarla yaşayabilme becerisinden de bahsediyor. Zümra Hanım, evet, hepimizin ihtiyacı olan bir şey şefkat. Acaba ilk sorum şu olsun. Her insan içinde şefkat var mıdır?
Elbette, tabii bu bizim doğamızda var. Yani öyle ki zaten insanlar, annelik, bakım verme, yani insan yavrusu tek başına büyüyemeyen bir yavrudur. Yani biyolojik olarak zaten şefkat özellikle oksitosin hormonuyla ilişkilendirilir. Bakım verme, diğer canlıların acılarına, zorlanmalarına, onları yatıştırmaya dair duyarlılık, istek, hepsi bizim biyolojik yapımızdan var. Yani geçmişten bu yana zaten bir arada yaşayabilen, çoğalabilen, birlik olabilen topluluklara baktığımızda birbirlerine karşı şefkat duymuş olanlar vardır. Yoksa birbirlerine zarar verebilirdi insanlar. Elbette bu da daha sonra bu sahip olduğumuz özelliği maalesef ki bazen yitirebiliyoruz. Hem kendimize hem topluma, çevremize karşı. Ama bu bizim doğamızda ve özümüzde aslında var.
Acaba nasıl kayboluyor? Şimdi aklımda yani hep bu soru var. Bugün hepimiz yastayız çünkü bu Gara şehitlerimizi katleden, evet, o insanların içindeki kin, o nefret ve o hırs, acaba böyle bir kalpte şefkati bekleyebilir miyiz? Yoksa vakti zamanında onların da içinde bir lokma şefkat var mıydı da sonrasında böyle oldular?
Aynen öyle. Aslında şefkat hepimizde var söylediğim gibi. Ama burada ortaya çıkan şey işte yaşam koşulları ve bizim aslında şefkat korkaklara göre değildir. Yeni kitabımın adı bu. Şefkat korkaklara göre değildir.
Şefkat cesaret şefkat, işidir çünkü. Değil
şefkat,
mi?
Evet, şefkat cesaret ister. Gerçekten öyledir. Çünkü öncelikli olarak bir kendimizden başlıyor. Yani kendi acılarımıza, kendi zorlanmamıza, kendi sıkıntılarımıza yüzümüzü dönememekten kaynaklanıyor. Bunun için belki vahşileşiyoruz. Bunun için zarar veriyoruz. Ya. Yani aslında bir başkasına verdiğimiz zarar insanlığa verdiğimiz zarardır. Yani bunu yapan kişiler, terör toplulukları, caniler, işte gasp da bulunanlar, insan öldüren kişiler, yani bunu kolay yapan kişilerde bu duygular yitirilmiştir. Kendi acıları da, yani baktığımız zaman muhtemelen zaten geçmişte birçok acı, zorlanma, sıkıntı yaşamışlardır ama sonuçta kendi acımıza yüzümüzü dönme cesaretini gösterememe noktasında başlıyor bütün bunlar. O zaman kendimize bir kılıf buluyoruz. Yani bir tür kendimizi koruma gibi. Bu insanlara sorarsanız eğer yaptıkları şey için mutlaka kendilerince haklı bir nedenleri vardır. Yani bunu sunmadan yapamazlar zaten. İnsan zihni çok enteresan bir zihindir. Kendi kendini öyle bir kandırır ki yani gerçekten nasıl yapıyor bunu diye bir başka insanın zihnine sığmayan şeyi çok rahatlıkla yapabilir. Onun için burada bir aslında kişinin kendinden başlayan bir acıyı fark etmeme, acıyı anlamama, hissetmeme, yani bir hissizlik, duygulara karşı bir hissizlik hali mevcuttur. Şefkat de tam bu noktada ortaya çıkıyor zaten.
Evet Zümra Hanım, sizin kitabınızdan bir alıntı bu. Sizin sözlerinizle size destek vereceğim. Şefkat güçsüzlük ve hassaslıktan daha çok cesaret ve güvenle ilişkilidir. Acılarla, zorlayıcı deneyimlerle yüz yüze gelebilme cesareti. Kendinize ve karşınızdaki kişiye bununla beraber yaşayabileceği veya üstesinden gelebileceğine dair güven duymakla ilişkilidir şefkat.
Evet, aynen öyle. Yani bu aslında bir tür acıya yüzümüzü dönme meselesidir. İnsan kendine cahili olabiliyor bazen. Yani duygularına, insanlığa dair bir cehalet geliştirebiliyor. Çünkü bazen acılar, zorlanmalar bize o kadar yoruyor ki temasımızı kesmeyi seçiyoruz. Yani acıyla ve zorlanmayla. Dolayısıyla yüzümüzü dönmektense sırtımızı dönüyoruz. Çünkü insanlığın aslında temel problemi, ben hep böyle söylerim, daha fazla acı çekmekten korkmak üzerine kuruludur. Yani bugün düşündüğümüz kaygılarımız, vesveselerimiz, bizi yoran şeyler, bazen fiziksel acılarımızın üzerine koyduğumuz şeyler de böyledir. Yani ben derim ki hep aslında şefkat acının doğasını anlamak üzerinedir. Yani bir dakika, bu acı nereden geliyor? Bu acı nedir? Ve oradaki ortak insani paydaşımı anlamadığımız sürece acıyı anlayamayız. Yani bireyleşmiş bir acıyı anlamak çok zordur. İnsan çünkü hep neden ben diye düşünür. Yani acı bizi izole eder. Yani şöyle olur. Bir acı, bir zorlanma yaşadığımızda, bugün belki bu acıyı yaşayan ateş düştüğü yeri yakar diyoruz ya. Aslında pek de öyle değil. Yani acının bir ortak paydaşımı vardır. Yani ve acıdan kaçmak mümkün değildir. Yani insan olmak demek, bu dünyada yaşamak demek acıdır. Yani ama ama şöyle bir şey var. Acı ve acı çekmek iki farklı şeydir. Yani acı vardır ama acı çekmek işte bizim o acıyı nasıl deneyimlediğimizle ilişkilidir. Kimisi insanlığın acısını, kendi acısını bir başkasına zarar vererek yaşıyor, deneyimliyor. Onu ortadan kaldırmaya çalışıyor bir nevi aslında, ama acı çekmiş oluyor yine. Kimisi diğer insanları suçlayarak, kimisi kendini suçlayarak, yani ben bütün bunları başıma gelmesine neden oldum diye şefkati deneyimlemek aslında işte bu acıyı karşılama biçimimizle ilgili. Ve şefkat kitabımın adının zorlayıcı duygu ve durumlarla yaşayabilme sanatı olmasının sebebi şu: şefkat acının varlığında bahsedilebilen bir tutum, bir duygu, bir eylemdir. Yani onun için acı yoksa şefkat de yoktur. Yani şefkat insanın bu tarafına yönelik bir...
Peki o zaman şunu sorsam, bunun mesela ilk temellerinden birisi acı mıdır? Şefkatin kadim temelleri nelerdir? Neler üzerinde yükselir şefkat desem, o zaman ilk A şıkkı acı mı?
Evet. Burada birkaç tabii bir şey var oturduğu, yani şefkat literatürü. Bu ruhsal alanında çalışılan bir konu. Yani bireylerde şefkat geliştirilebilir diyoruz biz. Yani şefkatiniz var ama onu bir eyleme dökebilmek için geliştirilebilir. Onun için de birkaç şey var. Yani acının doğasını anlamak üzerine bir kategorizasyon, bir formülizasyon veya bir anlayış, bir felsefe diyebiliriz buna. Birincisi, acı vardır ve acıdan kaçmak mümkün değildir. Yani insan olmak, bu dünyada yaşamak demek acı demektir. Ne kadar akıllı, güçlü, kudretli, varlıklı olursanız olun, acı vardır. İkincisi, acıyla acı çekmek birbirinden farklı şeylerdir. Yani bizim acımız olabilir ama onu deneyimleme biçimimiz bizi acı çekmeye götürür. Yani acıyı kavrayamama, acıyla beraber yaşayamama hali. Biz acıyla baş etmeyiz, acıyla beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Aslında söylediği öğretmen, yani bu anlayışın içinde bu da var. Dolayısıyla acı ve acı çekmek birbirinden farklı şeylerdir. Acı çekmeyi oluşturan şey acıyı nasıl yaşadığımız. Bir zorlanma geldiğinde başımıza ne yapıyoruz? Bunu arttıran ve bunu azaltan şeyler var. Arttıran şeylerden en önemlisi de şudur. Olduğumuz durumla olmak istediğimiz durum arasındaki farklılıktır. Yani biz eğer ki yaşadığımız yaşam, olduğumuz kişi, içinde bulunduğumuz konum, yani bunun bu halimle tamam değilim. Kesinlikle kesinlikle mutlu olmam, huzurlu olmam, daha iyi olmam için burada değil, orada olmam lazım demek. Yani bu amaç, hedef koymaktan başka bir şey. Amaç ve hedef koyarsınız ama elimizdeki en gerçek şey şu anda sahip olduğumuz benliğimiz, şu anda sahip olduğumuz durumumuzdur. Ama eğer ki yani orada şuna geçersek, ben şu anda tamam değilim, ancak öyle olursa işte bu da yine acıyı oluşturan şeylerden.
O zaman peki o zaman şefkatle önümüzde bir bariyer midir o olmak istediğimiz yerle olduğumuz konum? Bir bariyer midir? O zaman şefkati oluşturamaz mıyız içimizde?
Zor oluyor tabii. Yani oradaki şefkat aslında şu. Şu anda bende bir şeyler varsa eğer, şefkatin tanımına geçecek olsun. Şefkat bir kere bir zorlanma varsa kesinlikle ve kesinlikle bunu yüzünü dönmek. Yani bunu yok saymak veya hani bizim toplumumuzda alışıla geldiği gibi acımak, merhamet etmek gibi değil de aslında onu tıpkı bir annenin, hani evet yani biraz maternal kısmı var, evet şefkat daha derin bir duygu ama cesaret istediği için belki yani bunu sadece bir cinsiyete bağlamak şey değil. Ama şöyle bir örnek verebilirim. Bir annenin çocuğunu, hassas ağlayan bir bebeğini eline aldığı gibi, kavradığı gibi zorluklarımızı kavramak, o nezaketle, yani acının nezaketle yaşanması hali. Feryat figan, suçlayarak, kendimizi yalıtarak,
kırarak, dökerek değil de
öfke duyarak kendimize, başkasına değil de aslında nezaketle bir annenin bebeğini alması gibi. Bunun için ilk aşamamız, yani biz çok problem çözme modunda gideriz. Biz zorluk yaşadığımızda hep ilk düşündüğümüz şey olur. Bunun sebebini bulmalıyım ki bunu ortadan kaldırmalıyım. Ya bunu istemiyorum. Bu hemen değişmeli. İşte bunu yapmadan önce, çocuğa sus, ağlama demeden önce yatıştırmak gerekir. Kucağınıza alıp biraz yatıştırmanız gerekir. Ağlayan bir çocuğa bir şey öğretemezsiniz. Dolayısıyla acı çeken bir ruha da, acı içinde olan bir ruha, bir zihne de bir şey öğretemezsiniz. O anda yapmanız gereken şey onu bir ele almak. Onun için o şefkatle onu ele alabilmek, şefkat aslında onu böyle işte nezaketle ele alabilmek aslında. Burada şefkat devreye giriyor. Anladım. Özellikle zorlanmanın yaşandığı ilk an. Evet. Bunun belirdiği ilk an çok önemlidir bizim için.
Zorlanmanın yaşandığı ilk an. Bir de siz şeyi çok önemsiyorsunuz. O kelimeleri çok sık rastladım ben kitapta. Öz şefkat, öz nezaket, öz eleştire. Biraz da bunları açalım mı?
Çok güzel söylediniz. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü her şey özde başlar. Biz hep bizim kültürümüzde, kolektif bir kültür. Ne mutlu ki. Tabii diğer gamlılık çok güzel bir şey. İnsanoğlunun kaybetmeye başladığı bir şey. Ama biz hep nezaketin, şefkatin, iyiliğin hep başkasına yönelik yapılacak bir şey olduğunu ve dolayısıyla biz de eğer bir şefkat kaynağı bulacaksak bunun da başkasından bize olması gerektiği gibi bir duyguya gireriz. Halbuki biz tıpkı zor durumda olan bir arkadaşımıza, bir yakınımıza, sevdiğimiz bir kişiye davrandığımız gibi kendi zorluklarımızda da kendi zorluğumuzu bu şekilde ele almamız gerekiyor. Bir zorluk anında kendimizi eleştirmek, hırpalamak yerine aslında kendimize nazik olmak. Bir zorlanma anında bunu yaşayan tek kişi benim diye ruhsal bir izolasyonun içine girmek yerine
başkaları da benzer şeyler yaşıyorlar.
Başkaları da benzer şeyler yaşıyorlar yerine. Veya bir acı bir zorluğun içinde onunla fazla özdeşleşmek. Yani acıyı yaşayan kişi benim, ben acı değilim. Ben acımdan, ben duygumdan daha büyüğüm, onu kontrol edebilirim. Veyahut da bunu diyebilmek, yani onunla çok özdeşleşmek veya ona sırtımızı dönmek. Aa, yok böyle bir şey, hayır acımadı ki, bir şey olmadım ki hani diyen bir çocuğun edasıyla yapmak yerine aslında ona yüzümüzü dönmek, onunla özdeşleşmeden onu kapsayabilmek hali. İşte bu öz şefkatin bileşenleri, yani literatürde de bilimsel olarak biz çalıştığımızda da zaten bu üç alt boyuttan gideriz. Bu üç durumu özellikle acı yaşandığı anda kendimize gösterebilmek. Dolayısıyla zorluk anında şunu diyebilmek çok önemli. Şu an çok zor bir an ve ben zorlanıyorum.
Evet. Bunu kendi kendine söyleyebilmek çok önemli.
Çok önemli. Çok önemli. Evet, şu an zor bir
peki,
anda ben zorlanıyorum.
Peki yaptığımız hatalar. Evet, ben evet. burada hata yapmıştım deyip kendimizi suçlamak ya da evet hata yaptım ama hatalarımı da kabul ediyorum ve seviyorum bunları da diyebilmek. Bunların arasında uçurum var mı?
Tabii bir fark var. Şimdi birincisi hatalarımızı görmemiz bizim için çok önemlidir. Bu bir içgörüdür. Kendimize dair bir farkındalıktır. Fakat hatalarımızı gördüğümüzde telaşı içinde yaptığımız şeyler, yani hatalarımızı karşılama biçimimizdeki nezaket de çok önemli. Bu şey değil. Ben hata yaptım, hatalarımı seviyorum değil. Hatalarımızı görmek, sükunetle karşılamak gerekiyor ve anlamak onu. Yani
neden
bu çok
yapmıştım
bir
bunu
şey.
Ben?
Evet, burada ne oluyor? Yani neden bazen bizi doğru yola götürmeyebiliyor biliyor musunuz? Biz bazen neden? Çünkü insan algısı çok yanılsamalıdır. Çoğunlukla da yanlıştır. Yani hani biz hep kendi perspektifimizden bakarız. Ama o yaşadığımız anda, şu anda bende neler oluyor? Yani tek gerçeklik aslında şu an için deneyimlediğimiz anın içinde anlaşılabilir. Şu anda bende neler oluyor? Bir dakika ya, yani bu yaşadığım nedir? Bu yaşadığım duygu nedir diyebildiğimiz anda o zaman o zaman bir farkındalık beliriyor bizde. Yakalayabilirsek tabii bu çok zor. Yani bu bahsettiğim şeyler tabii dile kolay şeyler. Bugün burada konuşuyorum. Bunu ne kadar yakalayabiliyoruz insan olarak. Ama mümkün olduğu kadar ve çalışarak üzerinde tabii. Şunu anlayabilmek. Bir dakika. Burada bir hata var. Ama hatada kendimize kızmamız, eleştirmemiz, başkasını suçlamamızın sebebi çoğunlukla şu da oluyor. Kendimize dair daha kendimizi yüceltici, grandioz algımız. Yani ben nasıl hata yaparım, ben yapmamam lazım gibi bir ideal ben üzerinden değil. Veyahut da işte bir başkasının bize yaptırdığı, bunun bizim suçumuz olmadığı ve bunu inkar etmek üzerinden değil de olduğu haliyle, sükunetle, nezaketle, sakinlikle algılayıp bu bir hata diyebilmek.
Bir de Zümra evet. Hocam şöyle bir şey de var. Hani biz dedik ki hataları görüp kabul etmek. Bir de şöyle bir kesim var. Onlar hiç hata yapmadıklarını düşünüyorlar.
Evet, bu çok ya işte bu da yani kendilerine bir tane uç var.
Kendilerine hiç toz kondurmuyorlar. Öz şefkat, öz nezaket zirvede. Ama öz eleştiri yok.
İşte bu nezaket olmayabilir. Bu bencilliktir. Yani bencillikle şefkati karıştırmamak gerekiyor. Bencillik
egosantrik kişilikler bunlar değil mi?
Egosantrik bir şey tabii. Yani öz nezaket, öz şefkat dediğimiz şey, şefkat bir bütündür. İnsan bir başkasına, kendine ve diğerinden aldığı şefkati bir bütün halinde yaşar. Dolayısıyla nezaket, kendimizi pohpohlamak, kendimize dair bir yanlış bakış açısıyla kendimize her şeyi hak görmek değil. Buradaki güven de aynı şekilde. Kendimize güvenden bahsetmiyoruz. Ana güven, yaşamın kendisine güven. Zamanın kaldırma kuvvetine, hayatın kaldırma kuvvetine güvenden bahsediyoruz. Bizler dünyada maalesef ki kendimizi her şeyden büyük ve önemli, sorunlarımızı da kendimizden büyük ve önemli görmeye başladık. Aslında tam tersi değil mi? Yani biz yaşadığımız şeylerden, düşüncelerimizden, duygularımızdan, deneyimlerimizden daha fazlasıyız. Onlar gelip geçici, onları kapsayıp yönetebiliriz. İnsan kendi zihnini, kendi nefsini yönetebilir aslında. Ama koskoca bir dünyanın içinde de aslında çok önemsiz ve küçüğüz. Bunu fark edebilirsek eğer, bu çok üst düzey bir beceri.
Evet.
Bunu fark edebilirsek eğer, diğer insanlarla bir arada yaşadığımızı, başkasının acısının aslında ortak acı olduğunu fark edebilirsek eğer, işte o zaman huzur olacak, o zaman refah olacak, o zaman birbirimizi daha az kıracağız. Ama bilmiyorum, bu mümkün mü?
Bilmiyorum, evet. Dediniz ya çok üst bir yer orası diye. Yani o üstü hayal etmek ve tüm insanlık için bunu hayal etmek. Zaten yapabiliriz ama o dünyadaki cennet olurdu herhalde, değil mi?
Belki de olacak. Yani şöyle de bir şey var. Her şey o kadar şeffaflaşmaya başladı ki hayatta. Artık içimiz dışımız bir olmaya başladı. Her şey görülüyor, gözlemleniyor. Suçluluk ve utanç hem yıkıcıdır hem de aslında toplumları düzenlemek için çok önemli duygulardır. Yani bir başkasından utanmak, bir başkasının yaptığımızı fark etmesi, bir başkasına zarar vermekten imtina etmek, bunun için suçluluk duymak, bir başkasına yaptığımız şeyin ya da kendimizle ilgili yaptığımız şeyin başkaları tarafından görünür olmasından duyacağımız utanç toplumları her zaman düzenlemiştir. Her şeyin bu kadar şeffaf hale geldiği bir dünyada belki de buraya doğru gidiyoruz. Ne dersiniz?
Tabii, olabilir. Şimdi çok güzel bir şiir var önümde. Siz de kitabınızda yer vermişsiniz. Murat Hamunga'nın.
Evet.
Ben bir okuyayım, sonra belki bunun üzerine lütfen, birkaç cümle lütfen, daha söylersiniz. Programı öyle kapatırız. Oldu mu Zümra Hocam?
Evet, lütfen.
Kırılgan. Kırılgan bir çocuğum ben. Yüreğim cam kırığı. Bütün duygulardan önce öğrendim ayrılığı. Saldırgan diyorlar bana. Oysa kırılganım ben. Gözyaşlarım mücevher. Saklıyorum herkesten. Ürküyorlar gözümdeki ateşten, ürküyorlar dilimdeki zehirden, ürküyorlar o dur durak bilmeyen gözü kara cesaretimden. Diyorlar, bir yanı sarp bir uçurum, bir yanı çılgın daha doğru. Oysa böyle yapmasam ben, nasıl korurum içimdeki çocuğu? Bir yanım çılgın nar ağacı, bir yanım buz sarayı. Evet, Murat Hamunga yazmış ve
çok güzel okudunuz. Tüylerim diken diken oldu. İnanın,
ay, evet, ben de okur, ben de öyle oldum, biliyor musunuz hocam? Okurken ben de aynı hissedeyiz demek ki. Şimdi Zümra Hocam, demek ki bir taraftan şu sonuna baktığım zaman kimi insanlar var hayatımızda, dümdüz söylüyorlar her şeyi. Karşı tarafı kırar mıyım, döker miyim hiçbir önemi yok. Yani bir yanı çılgınlar ağacı, çok neşe saçıyor bir yanı. Bir yanı da buz sarayı, işte o her şeyi dümdüz söyleyen, bir yanı da çok neşeli, sevecen. Evet. Ama işte derinine inmek lazım diyorsunuz ya, yani bilim bununla uğraşıyor diye.
Evet, değil mi? Gerçekten öyle. Yani bir insan gerçekten bu kadar acımasız, zor, keskinse ben şuna bakarım. Şimdi ne yaşadı, ne var burada, ne değil acılar mi var? Ha, bunu kabul etmek durumunda ya da haklı görmek durumunda değilim. Ama biraz da böyle bakmak gerekiyor. Biz hep insanları görünür halinde değerlendirmeye alışkınız. Tabii az olan davranmıştır ama aslında bir yerde bir zulüm etme tepkisi varsa oranın altında mutlaka bir acı, bir kırılganlık, bir hassasiyet vardır. Yani ne oldu da bu kişi böyle oldu? Ne olmuş da bu insana, nasıl bir acı yaşamış da böyle olmuş sorusu benim ilk aklıma gelen şeydir. Yani bu kişi neden böyle davranıyordan ziyade nedenini için büyük bir, nedeninin içinde büyük bir oranda o kişinin aslında acısıyla kalamaması, öfkesiyle, zorlanmasıyla kalamaması olduğunu düşünürüm. Ha, bunu kabul etmek veya bunu haklı görmek veya buna tahammül etmek durumunda değilim. Elbette ki sınırlar, kurallar çok önemlidir. Kendimize de çünkü şefkat göstermemiz gerekir. Yani bir başkasını anlamak kendi benliğimize zarar veriyorsa o zaman olmaz. Yani orada şefkatten söz edemeyiz. Yani hem başkasını gözetmek hem kendimizi gözetmek aslında aynı zamanda şefkatin böyle bir dengesi de var yani. Her zaman ruhsallığın da böyle bir dengesi var. Ruhsal iyi oluşunda, iyi oluşumuzu korumanın da böyle bir dengesi var zaten.
Peki Zümra Hocam, şu bir soru mudur ya da doğru bir soru mudur? Şefkati biz hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Hani pek çok insan belki sahip ama farkında değil. Bir bölümü o hani işte Murat Hamunga'nın şiirindeki gibi bir buz sarayı. Ama biz bu duyguyu bir şekilde ya içimizde var olan, sizin hani insan, her insanın içinde var dediğiniz. Diyelim ki yokmuş gibi düşünelim. Çok kötü şeyler yaşamış ama o buz sarayına nasıl o şefkati yeniden sokup o sarayı biraz yumuşatabiliriz?
Kişinin kendiyle temas etmesi gerekiyor. Öncelikli olarak kendi acılarıyla, zorlanmalarıyla. Yani ben çok zor şeyler yaşıyorum, yaşadım. Veya bende bu var. İnsan karanlık yüzüyle temas etmediği sürece, insan olmanın karanlık yüzüyle de temas etmediği sürece ne kendini ne de bir başkasını sevebilir ne de şefkat duyabilir. İnsan olmak karmaşık bir mevzudur. İçimizde bir karanlık taraf da var. Yani kişilerin kendi zorlanmasına yüzünü dönmesi gerekir. İlk ve kesin kati şartı budur. Yani bu kendi zorlanmamıza temas edeceğiz. Yaşadığımız acıları kendimizi acımadan, yani ben zavallıyım, bir kurbanım demeden acımızla durabilmek. Çünkü o ben kurbanım, bana bunu yaptılar da bir aslında feryat figan, yine olaydan kaçmak. Ben hep derim yani hortumun en güvenli yeri merkezidir. Duyguların merkezinde durmak. İlki duygularımızın merkezinde durmak. Bizim yaşadığımız zorluklara yüzümüzü dönmek. Geçmişimize, şimdimize, yaşadığımız zorlukları yüzümüzü dönmek. İkincisi fark etmek. Hangi mekanizmaları kullanıyoruz? Biz acıyla baş etmek için, acıyı uzaklaştırmak için, acı çekmemek için ve aslında bize sonuçta acı veren hangi adaptif olmayan, fonksiyonel olmayan hangi stratejileri uyguluyoruz? İlk tepkim ne? Çünkü çoğu tepkimiz otomatik olarak geliyor. Yani aslında kendimizle ilgili veya çevremizde bizle ilgili sevilmeyen bazı özelliklere baktığımız zaman biz onu bir zamanlar kendimizi bir şeyler veya bir karşımızdaki bir şeylerden korumak için getirmişiz. Yani küslük bizim çevremizde bizimle ilgili bir, ya da öfke, saldırganlık çevremizde bizimle ilgili eleştirilen, bize de zarar veren bir özellikse bir bakalım biz neden kendimizi korumak için saldırganca davrandık? Etrafımızdaki insanların bize üzerimize gelmesini önlemek için yapmış ve bu tutmuş olabilir bir süre. Sonra artık alışkanlık haline gelmiş olur. Dolayısıyla bu hoşumuza gitmeyen stratejileri fark ettikten sonra bize zarar veren, bunları bir düşman değil de bir dost olarak görmek. Yani aslında dostum içindeki düşman olarak görmek. Bu beni korudu bir zamanlar diyebilmek. Bu da çok önemli.
Yani neticede kendimize, kendi yüreğimize dokunup kendimizle baş başa kalabilmemiz gerekiyor. Ve açık olmamız gerekiyor. Şimdi çok teşekkür ederiz hocam. Belki biz bir saat daha konuşabilirdik sizinle bu şefkat üzerine. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ne güzel bir konuydu. Hepimizin ihtiyacı olan bir şeydi. Dinleyenlerimiz de en azından...
Dinleyenlere şifa olsun.
Şifa olsun. İnşallah, evet, içimizdeki o duyguyu bir kez daha su yüzüne çıkarmak için bir fırsat tanıdınız siz bize. MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zümra Atalay ile birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Leyla Kokusu'nda önümüzdeki hafta biz yine burada olup Leyla'nın o mis kokusunu Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan bütün dünyaya yaymak istiyoruz. Hoşçakalın.
Bizim bayramı çocuklara devredeli. Çok düşünür olduk, bizim tarih eskidikçe çok kasılır olduk. Mam lazım dilimize laf geleli. Adam olduk sandık, es geçmeyi üvey bilince hep. Boyumuz uzar sandık, insan biraz kendine zaman çalmalı. Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı. Hayat kısa, biraz daha tatmalı. Prensipleri biraz bazen unutmalı. Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağındayım. Ya gelir geçersin hayatımdan, ya da gelip kalır. Her günün bir güzelliği var, en güzel anımdayım. Ya gelir geçersin hayatımdan, ya da gelir kalır.
Bir gel yanıma istersen, tut elimi yeniden, bırak kararı rüzgar versin. Bir gel yanıma istersen, tut elimi yeniden, bırak kararı rüzgar versin.
Bizim bayramı çocuklara devredelim. Çok düşünür olduk, bizim tarih eskidikçe çok kasılır olduk. Mam lazım dilimize laf geleli. Adam olduk sandık, es geçmeyi üvey bilince hep. Boyumuz uzar sandık, insan biraz kendine zaman çalmalı. Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı. Hayat kısa, biraz daha tatmalı. Prensipleri biraz bazen unutmalı. Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağındayım. Ya gelir geçersin hayatımdan, ya da gelir kalır. Her günün bir güzelliği var, en güzel anımdayım. Ya gelir geçersin hayatımdan, ya da gelir kalır.
Bir gel. yanıma istersen. Tut elimi yeniden, bırak kararı rüzgar versin. Her yaşın bir güzelliği var, en güzel çağındayım. Ya gelir geçersin hayatımdan, ya da gelir kalır. Her günün bir güzelliği var, en güzel anındayım. Ya gelir geçersin hayatımdan, ya da gelir kalır. Bir gel yanıma istersen, tut elimi yeniden. Bırak kararı rüzgar versin. Bir gel yanıma istersen, tut elimi yeniden. Bırak kararı rüzgar versin.
Kokusu.